Kitabın adı KPSS. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Yayınlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 10. kaset B yüzü. Sayfa 291. Öğelerin dizilişine göre cümleler. Cümleler öğelerin dizilişi yönünden ikiye ayrılır. A. Kurallı cümle. B. Devrik cümle. A. Kurallı cümle. Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir. Türkçenin ana özelliklerinden biri de yüklemin cümle sonunda bulunmasıdır. Sokakta oynayanların sesleri geliyor. B. Devrik cümle. Genellikle konuşmalarda, konuşma diline yakın yazılarda ve şiir dizelerinde yüklemin sonda bulunmasına dikkat etmeyiz. Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere devrik cümle denir. Gelirim dememiş miydin az önce? Görüyor musunuz? Orada insanların kardeşlikte harman olduğunu. Eksiltili cümle. Yüklem kullanılmamış cümlelere eksiltili cümle denir. Bir bunaltı, bir sıcak. Ya gördüklerim? Sormak istediğiniz başka soru? Ara söz. Cümlenin anlamını güçlendirmek, bir açıklama yapmak amacıyla cümlenin akışını keserek eklenen ara ifadelere ara söz denir. Ali Bey, üst katta oturan, durmadan teyp dinliyor. Bu antika saati, baba yadigarını satmak istemiyordu. Kaygısızca, kılı bile kıpırdamadan öylece oturuyordu. Cümle vurgusu. Cümlede bir öğenin anlamını güçlendirmeye cümle vurgusu denir. Türkçe'de bir öğeyi vurgulamak, onun anlamını güçlendirmek için o öğe yüklemden hemen önce getirilir. Türkçe'de cümle öğelerinin olağan dizilişi şöyledir. Özne, tümleyici öğeler, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem. Ali kitabı aldı cümlesinde vuru yapabilmek için özneyi Ali yerinden alıp yüklemin yanına getirmek gerekir. Kitabı Ali aldı. Cümlede öğe düşmesi. Cevap cümlelerinde yalnızca soruyla ilgili öğe söylenir. Öteki öğeler tekrarlanmaz. Buna öğe düşmesi denir. Örneğin, baban ne zaman gelecek? Yarın. Bu soruda zaman öğrenilmek istendiği için cevap cümlesinde yalnızca zaman bildiren sözcük söylenmiş. Böylece özne, babam ve yüklem, gelecek, düşmüştür. Anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu, cümle içindeki sözcük ya da eklerin yanlış kullanımından doğan aksaklıklardır. Anlatım bozukluğu, sözcüklerin yanlış ya da gereksiz kullanımından doğan anlamsal bozukluklarla öğelerin uyumsuzluğundan doğan yapısal bozuklukları içerir. Belli başlı anlatım bozuklukları. 1. Gereksiz sözcük. Özellikle fiiller, birden çok kavram içeren zengin anlamlı sözcüklerdir. Fiildeki herhangi bir anlamı başka sözcükle tekrar ifade etmek gereksizdir. Bundan başka, kimi isimlerin içerdiği anlamı başka sözcüklerle desteklemeye de gerek yoktur. 2. Yanlış anlamda kullanılan sözcük. Anlamca ya da sesçe birbirine yakın kimi sözcükler anlam farkları düşünülmeden birbirinin yerine kullanılmaktadır. Böylece anlatılmak istenen sözcüğün anlamı belirtilen sözcüğün anlamından farklı olduğu için cümlenin mesajı anlaşılmamaktadır. 3. Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması. Cümle içinde ileri sürdüğümüz bir yargıda kesinlik anlamı varsa tahmin anlamında bir sözcük kullanılamaz. Tahmin anlamı varsa kesinlik anlamı bildiren bir sözcük kullanmak da aynı biçimde cümlede anlam çelişmesine yol açar. 4. Eş anlamlı sözcüklerin gereksiz bir yere bir arada kullanılması. Cümle içinde karşıt ya da yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılabilir ve bunlar anlatımı zenginleştirir. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması ise anlatımı zenginleştirmeyeceği gibi bozar. Böyle bir kullanım anlatımı, cümleyi gereksiz yere şişirir, duruluğu bozar. 5. Deyimin yanlış anlamda kullanılması. Bir deyimin anlamının tam olarak bilinmemesi, onun yanlış anlamda kullanılmasına, başka bir anlamı yansıtacak biçimde kullanılmasına yol açar. Bu da çelişik anlamlı, bozuk bir cümlenin oluşması demektir. 6. Özne ve yüklemin tekillik-çoğulluk uyumu. İnsanla ilgili özne çoğul olduğunda yüklem de çoğul olur. Ancak insan dışı varlık ya da kavramların çoğulları özne olduğunda yüklem tekil olur. Çocuk uyudu. Çocuklar uyudular. Atlar koşuyor. Duygularım değişti. 7. Sıralı cümlelerde nesne ve yüklemin uyumu. Sıralı cümlelerde birden çok yüklem bulunduğu için bunlardan biri nesne kabul eden, öteki kabul etmeyen fiile kurulmuş olabilir. O zaman ikisini de uyumlu duruma getirmek gerekir. İçeri yaşlı bir adam girdi, tanıyamadım. Bu sıralı cümlenin ikincisinde anlatılmak istenen onu tanıyamadımdır. Bu nedenle virgülden sonra onu sözcüğü eklenmelidir. 8. Tamlama sözcüklerinin uyumu. İsim ve sıfat tamlamaları en az iki sözcükten oluşur. Bu sözcükler arasında ek ya da anlam yönünden uyum olması gerekir. 9. Sıralı isim cümlelerinde yüklemlerin olumsuzluk uyumu. Virgüllerle ayrılmış sıralı isim cümlesinin birinci yüklemi olumlu, ikinci yüklemi olumsuz ise iki yüklemde ayrı ayrı ek fiille kapatılmalıdır. 10. Yan cümlecikte temel cümleciğin etkenlik edilgenlik uyumu. Bileşik cümlelerde yan cümlecikteki fiilimsiyle temel cümlecikteki fiil aynı özneye yönelikse ya ikisi de etken çatılı ya da ikisi de edilgen çatılı olmalıdır. 11. Fiilimsilerin yardımcı öğelerle uyumu. İki sözcük alan bir fiilimsinin bu iki sözcükle de uyuşması, tek sözcük alan iki fiilimsinin ayrı ayrı bu tek sözcükle uyuşması gerekir. 12. Fiilimsilerin yanlış kullanımı. Fiile eklenen ve onu fiilimsi yapan m, di ve eceyi ekleri kimi kez birbirinin yerine yanlış kullanılmaktadır. Doğru kullanımlardan örnekler. Bunu düşünerek çözdüğünü biliyoruz. Önemli olan senin bunu çözmendir. Önemli olan senin bunu nasıl çözeceğini bilmendir. 13. Bağlaç kalıplarının gereksiz kullanımı. Kavramların bağlanması fiilimside ya da cümlecikte yapılmışsa ayrıca aynı anlamı veren bağlaçları kullanmaya gerek yoktur. 14. Eklerin yanlış kullanımı. Anlatım bozukluğu sorularını eklerine, harflerine kadar dikkatli incelemek gerekir. Bir ekin yanlış kullanımı bütün cümleyi bozmaktadır. Anlatım biçimleri. 1. Açıklama. Bir kavramın, olgunun ya da durumun türlü yönlerden ve türlü anlatım yolları kullanılarak anlaşıl hale getirilmesidir. Açıklamalar bilimsel ya da sanatsal olabilir. Bilimsel açıklamalar daha nesnel, sanatsal açıklamalar ise yazarına göre değişen bir nitelik taşır. 2. Öyküleme, hikaye etme. Öyküleme, kısaca olay anlatımıdır. Bu anlatım biçimi daha çok roman ve öykülerde görülür. Olay anlatma, yazarının anlatımına göre biçimlenir. 3. Tartışma. Bir görüşü, bir kişiyi eleştirme, kendi görüşlerini savunma doğrultusunda yazarın başvurduğu bir anlatım yoludur. Tartışmada mutlaka ileri sürülen bir görüş bulunmalıdır. Bu salt görüş olarak kişi adı anılmadan da tartışılabilir, kişi adı anılarak o kişiye yönelik olarak da tartışılabilir. 4. A. Tasvir, betimleme. Bir varlığın ya da çevrenin fiziksel görünüş özelliklerinin anlatıldığı yazı biçimidir. Tasvir konularına göre iki ana gruba ayrılır. 1. Bilimsel tasvir. Varlıkları gerçek durumlarıyla yorum katmadan tanıtan tasvirlerdir. 2. Edebi, sanatsal tasvir. Varlıkları izlenim ve yorumlarla birlikte tanıtan tasvirlerdir. 4. B. Portre. İnsanın dış görünüşü, yüz, beden, giyim ve iç dünyasını tanıtan yazılardır. Dış görünüşlü ilgili olanlarına fiziksel portre, iç dünyayı yansıtanlara ruhsal portre denir. Ancak kimi yazılarda ikisi iç içe verilir. Anlatımda düşünceyi geliştirme yolları. Tanımlama. Bir kavramın en kısa, özlü ve kesin açıklamasını veren tek cümlelik yargılardır. Tanım cümleleri ya dır ekiyle ya da denir sözcüğüyle biter. Karşılaştırma. Anlatılacak bir kavramı daha belirgin kılmak için onun benzerini verme yoludur. Böylece okuyucu karşılaştırılan kavramı daha iyi ve çabuk kavrar. Bir mahalleyi başka bir mahalleyle karşılaştırma, bir yazarı başka bir yazarla karşılaştırma, bir evi başka bir evle karşılaştırma gibi. Örneklendirme. İleri sürülen bir yargıyı görüşü kanıtlamak amacıyla yer verilebilecek ayrıntılardan birinin ya da birkaçının sözüne etmektir. Tanık gösterme. Parçada ileri sürülen görüşü inandırıcı kılmak için aynı görüşü savunan başka kişinin görüşlerine yer vermektir. Sayısal verilerden yararlanma. Parçada anlatılanları vurgulanan düşünceyi destekleyen sayısal gerçekleri verme yoludur. Genelleme. Bir kavramı bütün özelliklerini bir araya getirerek genel bir yargıyla ifade etme yoludur. Önerme. Bir eylemin, çalışmanın nasıl yapılacağı konusunda başkasına görüş bildirmedir. Bu tür cümleler yapılabilirdi, yapılmalı gibi yüklemlerle biter. Anlatım özellikleri. Bir yazıda yazarın kullandığı dilin üslubun niteliklerine anlatım özelliği denir. Belli başlı anlatım özellikleri şunlardır. Duruluk. Yazının gereksiz sözcüklerden arındırılmasıdır. Yalınlık, sadelik. Anlatımın süsten, sanattan uzaklaştırılması anlamına gelir. Açıklık. Anlatımın mecazdan, dolambaçlı yollardan kurtarılmasıdır. Doğallık. Söz gruplarının ve cümlelerin dilimizdeki doğal, kullanılan biçimleriyle ifade edilme özelliğidir. nesnellik, anlatımın kişiye göre değişmeme, genel doğruları yansıtma özelliğidir. Öznellik, anlatımın anlatana göre değişmesi, yargıya duyguları da katma özelliğidir. Etkileyicilik, anlatımın okuyanı, dinleyeni değiştirmesi, onun duygularına seslenmesidir. Öğreticilik, sadece bilgi vermeye, okuyucunun bilgisini, kültürünü geliştirmeye yönelik anlatım özelliğidir. Yoğunluk, özlülük. Az sözle çok şey anlatabilme, sözün altından düşündükçe yeni yeni anlamlara ulaşma özelliğidir. Özgünlük, anlatımın yazarına özgü olması, etkilenmeye uğramamış olması özelliğidir. Paragraf, bir yapıtın, bir yazı topluluğunun düşünce ya da ayrıntı yönünden bir araya getirilmiş bölümlerine paragraf denir. Paragrafın kuruluşu. Nasıl bir yazının giriş, gelişme, sonuç bölümleri varsa, paragrafın da giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Giriş cümlesi. Bu cümlede hangi konunun işleneceği belirtilir. Bu bakımdan buna konu cümlesi de denir. Giriş cümlesi çoğunlukla genel bir ifadeyle başlar, sonra bunun ayrıntılarına, örneklerine inilir. Gelişme cümleleri. Konu, giriş, cümlesinde belirtilen durumun ayrıntılarla, örneklerle, kanıtlarla açıklandığı cümleler gelişme cümleleridir. Gelişme cümleleri şunlardan oluşur. Yan düşünce, kanıtlama cümleleri. Ana düşünce, vurgulanan düşünce cümlesi. Örneklendirme cümleleri, ayrıntılama cümleleri. Sonuç cümlesi. Gelişme cümlelerinin düşünce yönünden düğümlendiği cümle sonuç cümlesidir. Paragrafın son cümlesi sonuç cümlesi anlamına gelmez. Sonuç cümlesinde bir sonuçlandırma anlamının bulunması gerekir. Sonuç cümlesi bu bakımdan, bu nedenle gibi bağdaşlarla başlayabilir ama bunlar olmadan da kullanılabilir. Başlık. Başlık, parçayı konunun ana hatları yönünden kapsamalıdır. Ayrıntılar başlığa girmez. Konunun ana hatları, düşünce yönünden mutlaka parçada belirtilmiş, bunun üzerinde durulmuştur. Başlıklar bir ya da iki sözcükten oluşur. Ana düşünce nedir? Bir paragrafta üzerinde durulan, asıl anlatılmaya ya da savunulmaya çalışılan düşünceye ana düşünce denir. Ana düşünce açık bir cümle olarak paragraf içinde bulunmayabilir. Ana düşünce bütün paragrafa sindirilir, çeşitli anlatım yollarıyla sezdirilmeye çalışılır. Yan düşünce nedir? Ana düşünceyi çeşitli yollardan destekleyen, onunla düşünce olarak aynı doğrultuda olan ancak tek tek bakıldığında ana düşünceye göre zayıf kalmış düşüncelere yan düşünce denir. Yan düşüncelerde paragrafta açık cümlelerle verilmez. Ana düşüncenin ya da vurgulanan düşüncenin hangi doğrultuda gelişeceği ilk giriş cümlesinden belli olur. Ana çatı bu konu cümlesinden anlaşılabilir ancak bu çatının hangi düşüncelere doğru doldurulacağı sonraki cümlelerde ortaya çıkar. Yan düşünceler örneklendirme, karşılaştırma, tanımlama, tanık gösterme, önerme gibi anlatım yollarıyla geliştirilip ana düşünce beslenebilir. İmla kuralları. Küçük harfler. 1. Türkçe'de tür adlarının, cins isimlerinin ilk harfleri cümle içinde küçük harfte yazılır. Soğuk, kara, gök, hece, İklim Dergi. 2. Ay ve gün isimlerinin ilk harfi küçük yazılır. Eylül, Kasım, Salı, Cuma, Pazar. Ancak belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle başlatılır. 27 Ekim 1979'da. 6 Şubat 1965 Pazar günü. 3. Belli günlerin, haftaların, konferans, kongre ve toplantıların isimleri küçük yazılır. Kızılay Haftası, Kitap Haftası, Hıdrellez. 4. Özelliği olan bazı günler, haftalar, milli ve dini bayramlar büyük harfle başlar. Anneler Günü, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı. 5. Akrabalık belirten ağabey, dayı, teyze, hala, amca gibi. Sözcükler küçük harfle yazılır. Fethiye teyze, Saime hala, Hacer abla, Murat amca. Büyük harfler. 1. Cümleler büyük harfle başlar. Noktadan, soru ve ünlem işaretlerinden sonra gelen cümlelerin başında yine büyük harf kullanılır. Boynu hafiften önce, birazcık yana eğik, yüzünde bir tebessüm. Kalktım ayağa, alacakaranlığa rağmen fark ettim. Elinde bir yaprak vardı. Hani bildiğimden değil o zamanlar o yaprağı. Parmaklarının ucundaydı sapı, yuvarlanıyordu. Çevriliyordu yaprak. Kalkmıştım ayağa, oturmak istiyordum. Ama kalkmıştım bir kere, çocuktum. 2. Mısraların ilk harfi büyük yazılır. Günler sevgiyle, istekle, hasretle ve günler bilinmeyen bir denizin dalgaları. Yüzüme semaların gölgesini düşürür, öğle vakitlerinin görünmeyen çınarı. 3. Mektuplarda ve hitaplarda ilk harf büyük yazılır. Canım amcacığım, sevgili öğrenciler, muhterem misafirler. 4. Resmi yazışmalarda, dilekçelerde hitapların ilk sözcüğü ve diğer sözcükler büyük harfle başlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü'ne, Sayın Başbakan. 5. Millet, dil, din, lehçe, boy adları büyük harfle başlar. Özbek, Türkmen, İngiliz, İspanyol, Türkçe, Bulgar, Çuvaşça. 6. Özel adlardan türetilen sözcükler büyük harfle başlar. Bunlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. İstanbullu, Almanca, Rumlaştırma, Türkçülük. 7. Gazete ve dergi adlarında tüm sözcükler büyük harfle başlar. Genç kalemler, sabah, Türk yurdu. 8. Kitap adlarının her sözcüğü genellikle büyük harfle başlar. Ana üşümesi, bir yağmur türküsü. Kuş uykusu, savaş ve barış, ay burcu. 9. İki noktadan sonra başka birisinden alıntılanan ve tırnak işareti içine alınan aktarmaların ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Osman ağabey dedi ki, kimse senden lütuf istemiyor, merhamet de istemiyor. Ancak bir başkasından bir cümlenin bir bölümünü naklediyorsak küçük harf kullanırız. Bu aktarma cümle başında olursa büyük harfle başlanır. 10. Bilim terimlerinde yaygın kullanıma uyulur. Güneş, ay. Ay, güneş terimleri cümle içinde terim olarak kullanılmıyorsa bunların ilk harfleri küçük yazılır. Bu saatte güneş yakıyor insanı. Ben ay ışığına bayılırım. Sözcüklerin ayrı ve bitişik yazılması. Sözcükler bazen yeni bir kavramı karşılamak üzere bir araya gelir. Bu şekilde birleşik sözcükler oluşur. Birleşik sözcüklerin bir kısmı bitişik, bir kısmı ayrı yazılır. 1. Ünlü düşmesi olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Pazartesi, pazar, ertesi. Nasıl, ne, asıl. Niçin, ne, için. Kaynana, kayın, ana. 2. Benzetme yoluyla nesnelere at olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dana burnu, bir hayvan. Hanım eli, bir çiçek. Katır tırnağı, bir bitki. 3. Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır. Dost doğru, adam. Sımsıcak, su. Tertemiz, bahçe. 4. Sıfatlarda derece ve pekiştirme ifade eden en, daha gibi zarflar ayrı yazılır. En uzak, daha hızlı, pek güzel. 5. Birleşik sözcük durumundaki bazı sözcükler bitişik yazılır. Adıyaman, başyazı, beylerbeyi, şekerpare, orgeneral. 6. Ev, ocak, yurt sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Basım evi, yayın evi, aş evi, çay ocağı, sağlık ocağı, öğrenci yurdu. 7. İkilemeler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasında noktalama işareti konmaz. Gide gide, koşa koşa, ileri geri, ses seda. M ile yapılmış ikilemler de ayrı yazılır. Defter mefter, ızgara mızgara, çay may. İsim hal ekleriyle kurulan ikilemeler ayrı yazılır. Kol kola, baş başa, yıldan yıla. İyelik eki almış ikilemeler de ayrı yazılır. Günü gününe, boşu boşuna. 8. Hane sözcüğüyle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dershane, hapishane, pastane, misafirhane. 9. Sıra sözcüğü yanına getirildiği sözcüklerden ayrı yazılır. Peşi sıra, yanı sıra. 10. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı eylemleri isim soylu sözcüklerle bir araya geldiğinde ses türemesi veya düşmesi varsa bitişik yazılır. Affeyle, seyretmek, kaybolmak, emretmek. Ses türemesi veya ses düşmesi olmuyorsa sözcükler ayrı yazılır. Park etmek, nazar eylemek, sahip olmak. 11. A, E, V, I, I, U, Ü ekleriyle yapılan birleşik eylemler bitişik yazılır. Getirivermek, şaşakalmak, yiye durmak, içi vermek, kırılı yazmak. 12. Deyimleri oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Gözünü budaktan sakınmamak, göze almak, bir baltaya sap olmak, surat asmak. 13. Atasözlerini oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Damlaya damlaya göl olur. Gülme komşuna, gelir başına. Baykuşun kısmeti ayağına gelir. 14. Kişi adlarından ve ünvanlarından meydana gelen mahalle, köy, cadde ve kuruluş adlarındaki ünvan grubu, kalıplaştığı şekilde bitişik yazılır. Haçı Hasan, köyü. De Gaulle, caddesi. Yunus Emre, mahallesi. Gazi Mustafa Kemal, bulvarı. 15. İki veya daha çok sözcükten oluşan Türkçe yer adları, semt, köy, mahalle, ilçe, il ve bunun gibi bitişik yazılır. Bağlarbaşı, Kızlarpınarı, Gümüş Hacıköy, Sarıgöl, Tekirdağ, Kırıkkale. 16. İki veya daha çok sözcükten oluşan kişi adları, soyadları, ünvanları bitişik yazılır. Birol, Gülberk, Ozansoy, Kısakürek. 28. Çelebi Mehmet. 17. Kanunda bitişik yazılan veya bitişik olarak onaylanmış olan kuruluş adları bitişik yazılır. İçişleri, Dışişleri, Karayolları, Yükseköğretim. Kısaltmalar. Kuruluş ve devlet adlarının kısaltması her sözcüğün ilk harfinin büyük yazılmasıyla olur. Bu kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Türk Hava Yolları, THY. Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM. Türkiye Cumhuriyeti, TC. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ. Kısaltılan adların sonuna nokta konur. ALB nokta, albay. DOC nokta, doçent. AV nokta, avukat. Kısaltmalardan sonra getirilen ekler kısaltmanın devamı halinde gelir. TCDD apostrof nin, doğru. TCDD apostrof nın, yanlış. İTÜ apostrof D, doğru. İTÜ apostrof ın D, yanlış. TBMM apostrof den, doğru. TBMM apostrof ın den, yanlış. YÖK apostrof E, doğru. YÖK apostrof na, yanlış. Özel adların yazılışı. 1. Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Hüseyin Su. 2. Öğretmen, doçent, yüzbaşı, doktor gibi ünvan, meslek, görev bildiren adlar büyük harfle başlar. Hasan Öğretmen, Doktor Kemal, Yüzbaşı Bayram. 3. Tarihi şahsiyetlerin adlarından önceki ünvan ve lakapları büyük harfle yazılır. Yavuz Sultan Selim, Cem Sultan, Gazi Osman Paşa, Deli Petro. 4. Dini kavramlarda ve mitolojide geçen özel adlar büyük harfle başlar. Allah, Cebrail, Afrodit, Zeus. 5. Özel coğrafi adlar büyük harfle başlar. Siirt, Adana, Ege, Tunus, İngiltere. 6. Ülke adları büyük harfle başlar. Hindistan, Fransa, Kanada. Ülke adlarından sonra gelen krallık, cumhuriyet gibi sözcüklerin baş harfleri büyük yazılır. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri. 7. Kurum, kuruluş, ortaklık, kooperatif, işletme ve derneklerin resmi adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Yazarlar Birliği, Ünye Lisesi, Ankara Harp Okulu. Sayıların yazılışı. 1. Sayılar yazıyla veya rakamla yazılır. 2. Edebi metinlerde küçük sayılar yazıyla gösterilir. 3 gün sonra, 2 hafta, 6 ay içinde, 3. çocuğu, 4. sınıfta. 3. Saat, büyük sayılar, istatistik bilgileri, para miktarı daha çok rakamla yazılır. 14'te 29 bin lira, 750 kilometre, 20 metre, 1000 kilogram, 2 milyon 800 bin kişi. 4. Parayla ilgili işlemlerde sayılar genellikle bitişik yazılmaktadır. 20 bin, 350 bin, 950 bin. 5. Rakamlarla yazılan sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle yapılır. 1925 kesme T. 1960 kesme TA. 1972 kesme D. 6. Hükümdar adlarında Roman rakamları kullanılır. 4. Murat, 7. Louis, 2. Abdülhamit. 7. Yüzyıllar, aylar, kitap ve dergi ciltleri Roman rakamlarıyla yazılır. 20. yüzyıl, 23. 4. 1920, 3. cilt. 8. Sayılardaki kesirler virgülle ayrılır. 18,7. 18 tam 10'da 7. 7,3. 7 tam 10'da 3. Yor ekinin yazılışı. Yor eki büyük ünlü uyumuna aykırı eklerden birisidir. Bu ek kalın ünlülere eklendiğinde büyük ünlü uyumuna uymakta, ince ünlülere eklendiğinde uymamaktadır. Büyük ünlü uyumunu açıklayalım. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa, sonraki hecelerde yer alan ünlüler de kalın olur. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde ince bir ünlü varsa, sonraki hecelerde yer alan ünlüler de ince olur. Seriyor, gülüyor, övüyor. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Kapıyor, açıyor, yazıyor. Büyük ünlü uyumuna uyar. Fiil, kök ve gövdeleri ünlüyle bitiyorsa, yor eki yardımcı ünlü almaz. Patlıyor, tarıyor, suçluyor, taşıyor. Fiil, kök ve gövdeleri ünsüzle bitiyorsa, yor eki bir yardımcı ünlü alır. Kar-ı-yor, ser-i-yor, sun-u-yor, tüt-ü-yor. Fiil kök veya gövdesi a-e ünlüleriyle bitiyorsa, yor ekinden dolayı a-e ünlüleri daralır. Gülümsüyor, gülüm seyor değil. Vızıldıyor, vızıldayor değil. Bekliyor, bekleyor değil. Ken ekinin yazılışı. Ken eki büyük ünlü uyumuna aykırılık gösteren eklerdendir. Bu ek eklendiği sözcüğün kalın ünlülerine uyum gösteremez ve daima ince kalır. Bağırır ken, bağırır iken, Van'dayken, Van'da iken, yorgunken, yorgun iken. Da, de bağlacı ve de at durum isim hal ekinin yazılışı. Da, de bağlacı daima ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsüne uyum gösterir ve büyük ünlü uyumuna uyar. İçeride de çeşitler var. Halıda da leke kalmış. Dade bağlacı hiçbir zaman ta te biçimine dönüşmez. Bu bağlaç cümleye genellikle üstelik dahi bile anlamlarını katar. At durum isim hal eki olan da de eklendiği sözce bitişik yazılır. Dışarıda, bahçede, telefonda bu ek genellikle bulunma, kalma anlamını verir. At durum eki olan da, de, ta, te biçimine dönüşebilir. Böylece eklendiği sözcüğün son ünsüzüne uyum gösterir. Üçte, hoşaftan, dolapta, yürekten, sabahçı, sütçü. Aşağıdaki metinde geçen da, de bağlaçlarına ve da, de, at durum eklerini inceleyiniz. Abidin benim en iyi arkadaşım. Yüzünde 652 tane çili var. Her şeyi de biliyor. Abidin dedim bir gün. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin? Yukarıdaki metnin ikinci cümlesindeki yüzünde sözcüğündeki de at durum etkidir, ekidir. Bu ek bulunma anlamı vermektedir. De ekini sözcükten attığımızda cümlenin anlamı bozulmaktadır. Üçüncü cümledeki de bağlaçtır. Bu bağlaç genellikle üstelik, dahi, bile anlamlarını vermekte ve sözcüklerden ayrı yazılmaktadır. D bağlacını cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz fakat biraz değişir. Demek ki daha D bağlacı cümleden çıkarıldığında cümle bozulmamakta fakat anlamda değişiklik olabilmektedir. Daha D bağlacının aşağıdaki cümlelerdeki anlam ilgilerini inceleyiniz. Sana da bir kalem getirdim. Başkalarına getirdiğim gibi. Eve bir de süpürge alalım. Diğer alınanlara ek olarak. Film de filmdi yani. Beğenme. Hasan sizi düşünecek de size tatlı ayıracak. Alay. Ki bağlacı ve ki ekinin yazılışı. Ki bağlacı dilimize yabancı dillerden girmiştir. Sözcüklerden ayrı yazılır. Dışarıya çıktım ki herkes orada. Öyle hızlı koştuk ki. Ki bağlacı oysa ki, madem ki, belki, sanki, halbuki örneklerinde kalıplaştığı için kurala aykırı olarak bitişik yazılır. Ki bağlacı bu beş örnek dışında daima ayrı yazılır. Büyük ünlü uyumuna aykırı eklerden birisi olan ilgi zamiri veya ilgi eki de denilen ki sözcüklere bitişik yazılır. Evinki, dükkanınki, bizimki, ormandaki. Ki eki bazen küye dönüşür. Dünkü, öbür günkü. C. Noktalama işaretleri. 1. Nokta. A. Yargı bildiren cümlelerden sonra nokta konur. Nokta konulan yerde durulup nefes alınır. Sokağın caddeye açılan yerinde bir dükkan dikkatimi çekti. Arkadaşımla tek kelime konuşmadık o gün. B. Kısaltılan adların sonuna konur. Doç, nokta, doçent. Dr, nokta, doktor. Av, nokta, avukat. Yrd, nokta, yardımcı. C. Kurum ve kuruluş adlarından sonra nokta kullanılmaz. Selçuk Üniversitesi, Kültür Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türk Dil Kurumu, Ümraniye Lisesi. Ç. Kitap, gazete, dergi, yazı ve bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. Geçen gün ömürdendir. Ay burcu, Türk yurdu, Büyük Doğu, fareler ve insanlar. Ancak başlıklarda virgül, soru ve ünlem işaretleri kullanılır. Hangi batı? Çanlar kimin için çalıyor? D. Levhalarda, tabelalarda nokta kullanılmaz. Başkan, müdür yardımcısı, manifatura, Şenler Sokak, Artvin. E. Sayılardan sonra sıra belirtmek amacıyla nokta konur. 5 nokta, 5. 10 nokta, 10. 3 nokta, Murat. 19 nokta, yüzyıl. 2 nokta, Napolyon. F. Tarih yazılırken günün, ayın ve yılın ayırt edilmesi için nokta konur. 6.5.1967 15.4.1981 G. Satır başlarında sıra gösteren harflerden ve sayılardan sonra nokta konur. A. Nokta, zaman zarfları. L. Nokta, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı. 10. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 11. kaset A yüzünde. Sayfa 304.